iyice yaklaşmıştık.
Benim açımdan burada konuşmak çok zor. Fatma Hocam'ın yerini almak çok zor bir şey. Ve yani bütün Ramazan, daha doğrusu 11 ay Ramazan'ı sabırsızlıkla beklenen sebebi bu mukabeleye gelip hocamı dinleyeceğim diye. Şimdi onun bahsinden almak benim için biraz şey, ama hocam istediği için bunu asla kıramam, sağ olsun. Şöyle başlayalım. Filistin meselesi nedir diye hocamız sordu. Ondan başlayalım, sonra bugün neler yaşanır ve neler olabilir aslında ona göre. Yani bundan sonra neler olabilir ona da izinmek istiyorum. Filistin meselesinin başlangıcı aslında bir Yahudi meselesidir. Yüzyıllarca, hatta bin küsur yıl daha bile fazla dünyada bir, daha doğrusu Batı'da bir Yahudi meselesi vardı. Bu Yahudi meselesi 1800'lü yılların ikinci yarısından, ama özellikle sonlarından itibaren hem Avrupa'da hem de çağrılığında yaşanan gelişmeler sebebiyle ve aynı zamanda Fransız devriminden sonra dünyada milliyetçilik akımı başlayacak Avrupa'da. Milli devletler, ulus devletler, milliyetçilik akımı, vatandaşlık meseleleri vesaire, bunlar bütün hepsi çıktığında bütün bunlar Yahudi meselesinin zaman içinde Filistin meselesine dönüşmesine yol açacak. Neden? Çünkü Avrupa'nın içinde, Rusya'da bu arada Avrupa içinde sayılıyor, bir Yahudi meselesi söz konusu. Elimi alsam olur mu? Olur. Ya da böyle. Avrupa'da, Rusya'da bir Yahudi meselesi söz konusu ve tarih boyunca özellikle Katolik dünya ile Yahudiler arasında ilişkiler çok kötüdür. Neden? Çünkü Hazreti İsa'nın Hristiyan inancına göre çarmıha gerilmesine yol açan şeyler Yahudidir. Bu arada Hazreti İsa bir Yahudidir. Hristiyanlık diye bir din onun yeryüzünden ayrıldıktan sonra onu havarileri eliyle ve Katolikliğe göre Hazreti İsa'yı işte çarmıha gerdirenler Yahudiler ve Hazreti İsa aslen işte onların inancında bir Tanrı'nın olduğu, dolayısıyla bin küsur yıl boyunca şeyler Katolikler açısından Yahudiler Tanrı katilidir. Ve Batı dünyasında Yahudilerin tarihi sık sık zulümlerde, dışlanmalarda vesaireyle geçmiştir. 1800'lü yıllarda işte bu vatandaşlık meselesi vesaire bütün bu süreçlerin sonunda Yahudiler asimile olacaklar Avrupa'da, vatandaş olabilmek için ve her türlü haklara sahip olacaklar asimile oldukları için. Ancak şunu, çeşitli davalar var vesaire, hiç onlara girmiyorum. Bunun sonunda Yahudiler şunu görecekler: biz ne kadar asimile olursak olalım, Hristiyan dünyanın genlerine Yahudi düşmanlığı öyle bir işlemiş ki bizi hiçbir zaman kabul etmeyecekler. O zaman çözüm de bizim bir ana masada çalışmamız gerekir diye düşünecekler. Dolayısıyla yavaş yavaş önce Rus çağrılığından, orada Rus çağrılığı öldürülmesiyle başlayan saldırılar vesaireler, önce Rus çağrılığından yavaş yavaş göçler başlayacak, sonra 1900'lü yıllarda Avrupa'dan göçler başlayacak Filistin'e. Ama göçlerin küçük bir kısmı Filistin'e. Çoğu Yahudi kökü Amerika'dadır. Yani Amerika'da 2 milyon insan gidecek, Filistin topraklarına birkaç yüz bin kişi gelecek. Dolayısıyla bütün bu süreç, ama asıl etkili faktör, İsrail'in kurulmasına yol açan faktör 1. ve 2. Dünya Savaşları ve Hitler'in Almanya'da yaptıklarıdır. Ve bu süreçte Filistin meselesi ortaya çıkışında temel faktör, yani Avrupa işte Hristiyan Yahudi ilişkileridir, Avrupa içindeki gelişmelerdir ve dolayısıyla bütün o milliyetçilik akımıdır. Bütün bunlar Yahudilerin bir vatan fikrine o fikri benimsemesine yol açacak ve Filistin'e göçlerine yol açacak. Ama şunu söyleyeyim, eğer ki Hitler'in şeyi olmasaydı, katliamı olmasaydı, Filistin devleti 1948'de, İsrail devleti 1948'de kurulamaz, onu da söyleyelim. Yani daha geç bir tarihte kurulmaya başlanırdı. Dolayısıyla Filistin meselesinin aslında Avrupa içinde Yahudi meselesinin çözümü de Filistin meselesi ortaya çıkmıştır. Gelelim bugüne. Ve şunu söyleyelim, Yahudiler bir vatana kavuşurken Filistinliler de topraksız ve vatansız kalmışlardı. 1948 Savaşı ile birlikte Filistin nüfusunun %60'ı yerinden olacak, topraklarından olacak. İsrail 1948'de Filistin topraklarını savaşla %70'i Akdeniz Savaşı'nda tamamını öldürdü. Dolayısıyla 10 yıllar işgal altında yaşıyor. Ve işgal öyle bir şey ki, İsrail'i işgali yapan, ve şöyle söyleyeyim, Filistin topraklarının işgali şu an dünyadaki en uzun işgaldir, onu da söyleyeyim. Ve İsrail işgali gerçekleştirirken her türlü aracı kullanmıştır. Yani hukuktan tutun, belediye zabıtalarına, hükümetten çıkan kanunlar, belediyeden çıkan kararlar, işte hukukçular çok önemlidir işgalin meşrulaştırılmasında. Arkeoloji, mimari, ne ararsanız hepsi Filistin topraklarının Yahudileştirilmesi yolunda kullanılmıştır. Şöyle bir şey var, biz şimdi şu an İsrail'in yaptıklarının ilk defa bu kadar farkına varıyoruz. Değil mi? Çünkü aşırı kanlı. Biz kan döküldüğüne bakıyoruz oralara, ama kan dökülmediği günlerde İsrail her gün Filistin topraklarını parça parça almaya devam ediyor. Filistinlerin hayatını yaşanamayacak hale getirmek için her yolu deniyor. Ve deniyor değil, yapıyor ama biz görmüyoruz. 17 yıldır Gazze'de ambuka ve ambargo vardı. İnsanlar son derece zor şartlar altında yaşıyorlardı. Şöyle bir şey var, İsrail Filistinler çekip gitsin diye her yolu uyguluyor. Filistinliler de her şeye rağmen orada kalmaya çalışıyor. Ve inanılmaz, özellikle Gazze açısından, inanılmaz dirençli bir topluluk. Neden? Çünkü icatçı bir topluluk. İsrail ne yaparsa yapsın alternatifini üretmek için uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Dolayısıyla biz şu an Filistinlilerin başka bir yüzünü görüyoruz değil mi? Nasıl bir direnç gösteriyorlar? Geçmişte de direnç gösteriyorlardı. Yani siyahsız dönemde direnerek orada ayakta kaldılar. Yoksa o şiddet halinde, yani görünmez şiddet halinde yaşamak hiç kolay değildir. Ekonomik, İsrail iktisaden Filistinlileri boğmak ve psikolojik olarak çökertmektir en temel kullandığı araçlar. Her yaptığı şeyin bir psikolojik boyutu vardı, psikolojik çökertme boyutu vardı ve son derece kompleks şeyler yürütür. O kompleks, görünmez yürüttüğü araçlar 7 Ekim'le birlikte artık işte o kompleks hali, görünmeyen hali çok korkunç bir şekilde bütün dünyanın göz önünde görünür hale geldi. Yani eskiden İsrail fazla Filistin'i öldürmezdi. Bizim zihnimizde çok insanı öldüren bir İsrail var ama öldürmezdi. Öldürmeyip insanları ruhen öldürmeye çalışırdı ve bu daha aslında şeydir, daha yıkıcı bir şeydir. Ve her türlü metotla bunu yapar ama konumuz o değil, girmeyeceğim. Dolayısıyla biz şu an yeni bir İsrail görüyoruz. 7 Ekim neden yapıldığı vesaire, ben bunları çok anlattım. Yani 7 Ekim'den sonra 100 küsur konuşma yaptım. Bunların 25 tanesi internete yüklendi. Oralarda var. Kendim de yazdım yani neden 7 Ekim Hamas yaptı ve direniş örgütleri yaptı. Amaç neydi vesaire, bunları uzun uzun anlattım. Tekrar anlatmaya herhalde girmeyelim diye düşünüyorum ama şunu söyleyeyim. Yapmasının gerçekten sebepleri çoktu, onu bilelim. Yani durup dururken yapılmış bir şey kesinlikle değil. Biz durup dururken diyoruz çünkü biz geçmişte neler yaşandı, 7 Ekim öncesi neler oluyordu farkında değiliz maalesef. Sadece şunları söyleyeyim, şu an İsrail'in başında son bir senedir hükümet olan ekip, 1990'larda hem Amerika hem İsrail tarafından terör örgütü ilan edilen Yahudi örgütün siyasi uzantıları şu an hükümetin parçası. Bunlar dini siyonist ekoldür. Yani hem milliyetçi, siyonizm Yahudi milliyetçiliğidir. Hem milliyetçi hem dini, dindarlık, ikisinin bir araya gelmesiyle korkunç, dogmatik bir anlayışa sahiptirler. Ve bunlar kaç senedir Kudüs'te, başka yerlerde Muhammed'e ölüm, Araplara ölüm diye yürüyen insanlar. Daha önce İsrail hükümetleri dünyanın gözüne göstermeden yaparlardı.
örtüler altında yaparlardı. Bu ekip artık şeyden rahatsız. Biz neden dünya bize işte biz neden dünyayı umursuyoruz? Kaç yıldır burayı, 70 yıldır burayı işgal altında tutuyoruz. Artık bizim emellerimizi geriye getirmemiz, buraları tamamen Yahudileştirmemiz gerekir fikrindeydiler. Ve Kudüs'ü de aynı zamanda, tabii ki Mescid-i Aksa'yı kendi tapınaklarını yeniden inşa etme hedefindeydiler. Sadece şunu söyleyeyim. Ağustos ayında kızıl ineğin, kusursuz kızıl ineğin doğurtulduğunu dünyaya duyurdular. Bu nedir? 1980'lerin sonundan itibaren tapınakçı ekol, milattan sonra 70'lerde Romalılar eliyle yıkılan tapınaklarının yeniden inşası için kızıl bir ineğin yeryüzüne gelmesini bekliyorlar. Ama bütün tüyleri kızıl olacak ve kusursuz bir inek olacak. En sonunda işte 2022'de Amerika Teksas'tan inekleri getirttiler. Eriha'da Filistin, daha doğrusu işgal altında Filistin topraklarında bunları doğurttular. İşte bunun, bu ineklerin kurban edilmesi, bunlardan bir tanesidir. En kusursuzu kurban edilmesiyle ahir zamana geçireceğini, Tevrat'ta böyle söylüyor. Ahir zamana geçişin işareti kusursuz kızıl ineğin kurban edilmesi olacaktır. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için artık 2024'ü tapınak yılı ilan etmişler. Yani neydi? O şeyi kurban edecekler ve akabinde ahir zaman işareti olarak da tapınaklarını yeniden inşa edeceklerdi. Tapınak neresi? Mescid-i Aksa Kıbretüs Sahra'nın orası. Dolayısıyla bunun hazırlıkları söz konusuydu. Aynı zamanda Batı Şeria'nın tamamen ilhak şeyi gündemdeydi. Bunların hepsi için Suudi Arabistan'la İsrail barışını bekliyorlardı. 7 Ekim olmasaydı, geçen sene Ekim veya Ekim ayında büyük ihtimal Suud-İsrail barışı gerçekleşecekti. Yeni bir bölgesel düzene geçilecekti. Netanyahu İsrail'in istediği her şeyi elde etmiş olacaktı. Yani Arap dünyasıyla barıştığı bir ortamda takır takır öbür hedeflerini gerçekleştirmeye başlayacaktı. 7 Ekim'de Hamas bunların hepsini işte engelledi. Şimdilik engelledi tabii ki Suud-İsrail barışını. Yani askıya aldık ama ileride tekrar gündeme gelebilir ama ne var? Artık 7 Ekim'le birlikte bütün dünya ilk defa İsrail'in gerçek yüzünü gördü. Ve İsrail bu süreçte 7 Ekim'den sonra birçok şeyini yitirdi. 70 yıldır hatta 100 küsur yıldır sahip olduğu şeyleri değişti, yitirdi. Nedir mesela? Yenilmezlik mitini yitirdi. Çünkü bizim zihnimizde de öyleydi değil mi? İsrail her taşın altından çıkan, dünyayı böyle parmağında oynatan, ondan habersiz hiçbir şey olmayan böyle hikayelerimiz mevcuttu. 7 Ekim'le birlikte İsrail'in yenilmez olmadığını gördük. İsrail'in acziyetlerini gördük. Ordusunun ve istihbaratının o kadar da güçlü olmadığını gördük. Ama zihinlerimiz o kadar yanlış bilgilerle doldurulmuştu ki inanamadık. Ne dedik? Bunların hepsi kontrollü dedik. Çünkü İsrail yenilmezdi. Her şeyden haberi illa İsrail. Yani Allah'ın esması ve sıfatlarının tamamını biz İsrail'e vermiştik, biz akıllara vermiştik. Neydi mesela? El-Basir'di. İsrail her şeyi görür gibi bilirdi. Es-Semi'di. Yani her şeyi duyardı. Yani şöyle söyleyeceğim. Uluslararası ilişkilerde din tamamen dışlanmış bir alandı. Ve dinden arındırılmış bir uluslararası ilişkiler bakışımızda ne yaptık? Allah'ın olmadığı bir alana Allah'lar yarattık. Yani estağfurullah diyerek söylüyorum. Ve işte İsrail'de öyle bir şey. 7 Ekim o yüzden inanamadık. Böyle bir şey olamaz. Bunların hepsi kontrollü. Acaba Hamas da İsrail'in ajandasını mı uyguluyor, onların ajanı mı gibi bir sürü şeyler konuşuyor. Sonuçta yaptığı şey 7 Ekim'le birlikte İsrail'in caydırıcılığı ve yenilmezlik niti ortadan kalktı. Bu neden önemli? İsrail bunlar olmadan yaşayamaz. Şu an neden İsrail çılgınlar gibi saldırıyor? İki sebebi var. Birincisi o yitirdiği yenilmezlik duygusunu ve caydırıcılığı yeniden kazandı. Geçmişte Filistinliler, Araplar küçük bir saldırı yapar, İsrail anormal tepki verirdi, mukabele ederdi. Bunu yaparken ne derdi bütün dünyaya? Bana bulaşmayın. Ve gelecekte kendisine saldırmayı düşünen bu müstakbel Filistinliler, Araplara bakın bana saldırırsanız işte haliniz bakın buna döner derdi. Dolayısıyla caydırmakla, aşırı güç kullanıp caydırarak kendi varlığını pekiştirir, müstakbel saldırıları engellerdi ve bastırırdı Filistinlileri. Bunu yaparken bizim İslam dünyası olarak İsrail'in bize verdiği en büyük zarar şudur. İşgal falan hiç yani bir kenara bırakın. Filistinlilere, Araplara özellikle bizden adam olmaz fikrini zihinlerine yerleştirdi. Çünkü ne zaman direnseler her sefer bastırıldılar. Çok büyük şiddetli. Şu an neyi gördük? 7 Ekim'de İsrail gerçekten o gün itibariyle kaybetti. Ama neyi gördük? Bütün Batı İsrail çok hoştu değil mi? Neyi gördük? Direnişçiler şu anda sadece İsrail'le falan savaşmıyorlar. Amerika'yla savaşıyorlar. İngiltere'yle, Fransa'yla, Almanya'yla savaşıyorlar. Geçmişte de böyleydi. Ama biz bunu görmüyorduk. 7 Ekim'in en büyük önemi tam bir aynadır. Uluslararası ilişkiler nasıl yürür? Devletlerin politikası nedir? İslam dünyasının çapı nedir? Başka ülkelerin çapı nedir? Yahudiler nedir? Yahudiler bütün ikiye bölündüler. Amerika'da, Avrupa'da bu savaş bizim savaşımız değil. Özgür Filistin diye yürüyen bir sürü Yahudiler var, bunu da bilelim. Yani toplumların tek bir bütün olmadığını, içindeki fark haklarını da görmüş olduk. Bir sürü şeyi görmüş olduk. Yani 7 Ekim eğer ve sonrasını iyi analiz ederseniz, her şeyin ne olduğunu gün gibi görmüş olur. Bütün çünkü o maskelerin düştüğü bir alandır. Kendimize dair vehimlerimiz de dahil. Yani ne kadar güçlü sanıyorduk kendimizi, kendimizin de ne olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Herkes açısından. Şunu demek istiyorum. İsrail yenilmezlik ve caydırıcılığını yitirdi. Şeyi söyleyeyim. Arap dünyasının işte önce ne demiştim? Bizden adam olmaz fikrini yerleştirmişti. O yüzden 7 Ekim çok önemlidir. İlk defa Filistinliler sadece 7 Ekim günü itibariyle diyorum. O gün kazandılar. Neden kazandılar? Sonrasından bahsetmiyorum. İlk defa İsrail 1000 küsur insanını bir günde kaybetti. Böyle bir şey yok. İlk defa İsrail'in toprakları savaş alanı oldu. İsrail tarihinde böyle bir şey yok. İsrail düşmanlarının topraklarını savaş alanı yapmıştır. İlk defa kendi evinde vuruldu. İlk defa bu kadar adamını kaybetti. İlk defa Filistinliler Gazze topraklarının 3 katı bir alanı birkaç gün kontrollerine tuttular. Ve en önemli şey şu, Gazze etrafındaki İsrail askeri kışlalarının üstlerinin içindeki bütün askerleri ya öldürdüler ya esir aldılar. En önemli şey şu, Suud-İsrail barışı olduktan sonra İsrail Batı Şeria'yı ilhak ve Kudüs'te tapınaklarını yeniden inşaaya girişmeden evvel Gazze'ye zaten saldırı düzenleyecekti. Bunun hazırlıklarını yapıyordu. 7 Ekim Hamas'ın yaptığı bir ön alıştır. Yoksa Aralık ayında büyük ihtimal İsrail zaten Gazze'ye operasyon yapacak. 7 Ekim'de ne oldu? İsrail'in Gazze'ye operasyonlarını hazırlayan ekibi direnişçiler ortadan kaldırdılar. 10 yıllardır Gazze uzmanlığı olan İsrail'in ekiplerini, askeriyesini bertaraf ettiler. Biz orada ve o gün öldürülen kişilerin kim olduklarını falan bilmiyoruz. Bilsek orada mesela Filistinlileri ajanlaştırmaktan sorumlu İsrail'in komutanı öldürdüler. İsrail'in Filistinlileri ajanlaştırmak üzere çok ince metotları vardı. Onu öldürdüler. Bir sürü önemli böyle insanlarını öldürdüler. Dolayısıyla İsrail bir şok yaşadı. Yenilmezliğini, caydırıcılığını yitirdi. Dolayısıyla bunu yeniden kazanmak için Gazze'yi yok etmeye çalışıyor. İkincisi, baştaki Netanyahu, 7 Ekim itibariyle Netanyahu siyasi hayatı bitti. Savaş bitti ya, bu adam hapse girecek, bunu gayet iyi biliyor. Dolayısıyla savaşı uzattıkça uzatmaya çalışıyor. Neyi bekliyor? Kendisini hapse girmekten kurtaracak tek kişi Trump'tır. Ve Kasım ayında Amerika'da seçimler olduğunda olacak. Trump'ı kazanacağı %100. Dolayısıyla Trump'ı bekliyor. Şimdi buradan şeye gelelim. Ve İsrail'in birkaç... Ne kadar vaktim var hocam?
20 dakika.
Tamam. İsrail neleri bitirdi? Onu söyleyeyim sonra Trump vesaire üzerinden devam edeceğim. İsrail halkı özgüvenini ve özsaygınlığını yitirdi. Bunsuz yaşayamazlar. Yani çünkü İsrail Yahudilerin tarihi sürgünle, hep sıkıntılarla doludur. Dünyanın en korkak milletidir. Ve dolayısıyla o kalkaklıkları aşmak için aşırı teknoloji ve aşırı saldırganlıkla bir özgüven, öz saygınlık kazanmışlardı. Bunu yitirdiler. Yedi Ekim'de vurulabilir olduklarını gördüler. Dolayısıyla işte şu an Gazze'de aşırı saldırının diğer bir sebebi halka özgüven ve öz saygınlığını yeniden kazandırma çabası. İsrail başka neyi yitirdi? Oyun kurma tekelini yitirdi. 7 Ekim'den 15 gün evvel BM'nin her sene Eylül ayında genel kurulu toplanır. Devlet veya hükümet başkanları orada konuşur. Netanyahu'nun İngilizce bilenler o konuşmasını dinlesinler. Bir harita eşliğinde nasıl barış üzerinden yeni bir bölgesel düzen kurmakta olduklarını büyük bir gururla anlatıyordu. Ne oldu? 15 gün sonra artık savaşla kuracağız bölgesel düzeni dedi. Kurabiliyor mu? Hayır, kuramıyor. Dolayısıyla İsrail oyun kurma tekelini yitirdi. Başka propaganda tekelini yitirdi. İsrail'in biz çok farkında değiliz, çok incelikle hazırlanmış propagandaları vardır. Biz bugün mesela diyoruz ki İsrail Filistin'de soykırım yapıyor. İsrail'in propagandası da şöyle, Filistinliler, Hamas bize soykırım yapıyor. Biz İsrail hakkında, İsrail şöyle ne diyorsa, uzun 10 yıllardır İsrail tam tersine Filistinliler bana onu yapıyor diyor. Biz tabii ki bunu yutmuyoruz ama bunu yutanlar var. Birincisi kendi iç kamuoyu, ikincisi Batı'da ona inanmak isteyenler. Dolayısıyla hem bu sefer hem de 2021 savaşının ailesi olmuştu. İlk defa İsrail propaganda tekelini bitirdi ve İsrail basınına baktığımda I24 diye İngilizce kanalı var. Orada uzun süre tartışılır en temel konu, biz ne yapacağız bu propaganda tekelimizi bitirdik. Bize artık insanlar inanmıyorlar diyorlar. Size çok ilginç bir şey anlatayım. Kasım Aralık ayıydı galiba. Netanyahu'nun canlı yayında basın toplantısını dinlerken şöyle söylüyordu. Hamas, tabii Hamas'a IŞİD diyor. Bizim kadınlarımızı işte tecavüz etti, katletti. Nerede bu kadın hakları, nerede bu feministler? Yoksa 7 Ekim'de tecavüze uğrayanlar, işte Yahudi'li diye mi sesinizi çıkarmıyorsunuz diyorlar, dedi. Mesela biz şimdi buradan bakıyoruz, aynı şeyleri diyoruz değil mi? Bunun gibi başka, yani şöyle söyleyeyim, bir başka İsrail kanalında tartışmalardan biri şuydu. Amerika'da LGBT'liler bile bizi artık savunmuyorlar diye program yaptı. İsrail, Amerika'da yaşayan Yahudi LGBT'li bir adam, nasıl kendisinin dışlandığını, siz Siyonist bilmem ne insanlarsınız, bizim aramızda sizin yeriniz yok diye nasıl dışlandığını dehşet içinde anlatıyor vesaire. Üniversiteler, Avrupa Amerika üniversiteleri Filistin yanlısı eylemlerle dolu. Biz neden gençliği yitiriyoruz diye, Amerika'daki gençliği yitiriyoruz diye tartışıyorlar. Dolayısıyla yani şunu görülüyor diye ki İsrail'in zulmü, katliamları, İnsanları Filistin'de ne hale getirdi ilk defa görüldü. Bunlar çok önemli şeyler. Ve artık öyle ki Biden'la bu savaşı kaybedeceğini, İsrail'e tam desteği yüzünden kaybedeceğini gördüğü için politikalarını yavaş yavaş yumuşatmaya başladı. Çünkü içeride Amerika'da Filistin'i savunan dar Amerika'da Demokrat Parti tabanıdır. Bunu bilmek gerekiyor. Cumhuriyetçilerin tabanı tam aksine İsrail'den fazla İsrailcidir. Özellikle evanjelikler. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelişi için İsrail'e desteğin tamamı ne varsa verilmesi gerektiğine inanan bir ekoldür. Ve bunlar bugün Trump'ın tam arkasındadır. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani Trump'ın destekçileri tamamen İsrail ve Netanyahu yanlısılar. Biden'ın destekçileri ise Filistin. Yani tabii ki İsrail destekçileri de var ama Filistin destekçileri de hiç az değil. Yani şunu göreceğiz, bu olay Batı'nın da Amerika'nın da iç siyasetini etkiliyor artık. Uluslararası ticareti de etkiliyor. Ne üzerinden? Husiler üzerinden. Yani çok şeyi değiştiren bir şeydir diyelim ama yeterli mi? Tabii ki değil. Şöyle söyleyeyim. Bugün Gazze gerçekten çok zor durumda. Ekranlarda gördüğünüzden kat kat kat kat feci durumda. Ve bu şartlar altında bir milletin 6 aydır direnebilmesi, elektriksiz, susuz, doğru düzgün gıda girmeden, ilaç yetersiz, sürekli bombardıman altında. Hiçbir millet bunu bu kadar direnemez, bunu bilmek gerekiyor. Savaş bugün bitse, savaşın etkileri bitmeyecek. Yıllar boyunca sürecek. Bakın sadece şu an bir sürü organlarını bitiren insan var. İnsan artık Gazze sakatlar toplumu haline gelmiş durumda. Engelliler toplumu haline gelmiş durumda. İnsan aç, bu açlı. Ben Şubat ayında Suriye'deydim. Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'de açlık var biliyor musunuz? Orada psikososyal destek verenlerle, doktorlarla görüştüm. Sadece güneyimizde, Kilis'in hemen güneyinde. Açlıktan ölen insanlar var. Ama neden? Aç olduğu için ölmüyor bakın insanlar. Aç olunca insan bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığında her türlü en ufak bir mikropla hastalanıyorsunuz. Veya vücudunuz mesela ben bir kliniğe gittiğimde fizik tedavi merkezini ziyaret ettim. Çünkü gösterdiler şu Suriyeli çocuk işte açlıktan kas iskelet sistemi gelişmemiş, yürüyemiyor. Beyinler gelişmiyor bakın. Gibi gibi. Şimdi dolayısıyla aç kalan o insan, o çocuklar, yeni doğan bir sürü Gazze'de çocuklar var. Onlar temel vitaminleri, mineralleri vesaire alamadan büyüyorlar. Peki dolayısıyla eğer ki bu savaş daha uzar, Avrupa daha da devam ederse bu insanlar kalıcı olarak hasta olacak. Yani İsrail'in şu anda bakın yaptığı şey, biz bombardımana odaklanıyoruz. Bombardımanın dışında savaş bugün bittiğinde insanların yarın toparlanamayacağı hale getiriyor aslında İsrail. Görmediğiniz şey yok. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü savaş bittikten bir ay sonra unutacaksınız hanımlar. Asla unutmam, sakın demeyin. Geçmişte kaç savaş oldu, aynı şeyi yaşadık. Size şunu diyorum. Savaş yaşanırken elimizden bir şey gelmedi. Bari savaş bittikten sonra orayı ayağa kaldırmak için çalışalım. Gazze'yi ayağa kaldırmak zor değil. 2 milyon insanın yaşadığı bir yer. Ayağa kaldırılabilir ama tabii ki İsrail gibi bir engel var ortada. Dolayısıyla sağlıksız bir toplum yetişecek orada. Filistinliler okuma yazma şeyi çok fazla... Ne kadar var hocam?
10 dakikanız
var. Tamam. Okuma yazma diyorum. Eğitime çok önem veren bir toplum. Ve şu an hala okullar yok. İnsanlar çocuklarına hafızlık yaptırıyorlar. Gazze'nin her yeri şu an hafızlık yapan insanlarla, çocuklarla dolu. Diyorlar ki, hıfz etmek, hafaza kelime kökünden gelir, hafaza korumak aynı zamanda. Biz Kur'an'ı hıfz edersek Allah bizi korur diyor çocuklar. Dolayısıyla geçmişten beri yani Gazze neden ayakta bunca şeye direniyor, o hafızlık müessesesi çok önemli bir şey. Şu an onunla insanlar ayakta kalmaya devam ediyor. Ama Gazze'li birisi size röportaj yaptığında şunu dedi. Ben İstanbul'da kendisi, ailesi, işte evleri falan bombalandı, yıkıldı. Ben hep aileme şunu söylüyorum ve bütün Gazze'de kalan tanıdıklarıma dedi. Allah ayaklarınızı sabit kılsın. Bu duayı sürekli etmeleri gerekiyor. Ben de hep bu duayı ediyorum dedi. Neden? Çünkü problem şu. Savaşlar uzadıkça insanlar Allah'ın yardımını beklerler. Ve gelmiyorsa hemen bir müddet sonra sorgulamalar başlar. Bu Suriye'de yaşandı. Allah nerede? Adilse Allah nerede sorusu. Dedi ki biz bu kadar iman, şöyle dedi. Dünyada en imanlı toplum Gazze'lilerdir dedi. Buna hiç şüphe yok. Çünkü neden? Tüketim toplumunun nimetleri dalmamış ambargolar sayesinde. Batılı kültüre çok da fazla bulaşmamış. İslam'ı orijinal haliyle yaşayan bir toplum var orada. Dedi ki bunca imanımıza rağmen bu şey böyle devam ederse insanların Allah'ı sorgulamasından korkuyorum. Birçok savaş bölgesinde bu yaşandı. Dinden çıkan insanlar oldu. Dolayısıyla işte neden insanları yalnız bırakmamak gerektiğine dair çok önemli bir şey. Yani biz şeyi bekliyoruz, Allah'a dua edip işte hep ebabil kuşlarıyla müdahale etsin diye bekliyoruz. yeryüzünü ıslah etmek kulların görevidir. Ve bunu yaparken tabii ki Allah'a dayanacağız, güveneceğiz. Ama bu sorumluluk bize aittir. Biz kendi sorumluluklarımızı yok sayıp Allah'a sürekli davet ediyoruz. Gel görevini yap diye davet ediyoruz. Kendi sorumluluklarımızın da farkında değiliz. Dolayısıyla Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da bir sürü yerde gençler Allah'a sorgular hale geldiyse bunda bizim sorumluluklarımız yok mu mesela? Şeye geleceğim. Dolayısıyla Gazze'de böyle bir şey var. Yeniden inşa edilebilir. Ama İsrail ne yaptı? Tarihi eserleri yıktı. Mezarları yıktı. Bunlar o kadar önemlidir ki insanoğlumuz öleceğiz, gideceğiz. Ama bizim oradaki varlığımızın damgası olan şey kabirler ve tarihi eserlerdir. İsrail tarihi eserleri de yok ediyor. Hayvanları, bitkileri de yok ediyor. Yani neyi? Çevreyi de yok ediyor. Birçok şeyi yok ediyor. Sadece insanları yok etmiyor. Dolayısıyla bunları yeniden inşa öyle kolay bir süreç değil ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Tekrar söylüyorum. Problem de bugün savaş bittiğinde İsrail bir kere yeni... Şöyle söyleyeyim. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana önünde onun avantajına hiçbir seçenek yok. Kötülerden bir seçenek beğenmek zorunda. Yani İsrail avantajlı hiçbir seçenek yok ortada. Hamas'ı yok edebilir mi? Yok edemez. Ne yapmaya çalışıyor şu an? Bu hafta İsrail yeni bir şey, son bir haftadır. Yeni bir daha şiddetli, daha korkunç bir politikaya yöneldi. Çünkü seçeneklerin hiçbirisi kendi lehine değil. Dolayısıyla seçenekleri kendi lehine çevirmek için uğraşıyor. Ne yapacak? Hamas'ı boyun eğdirmek için. Aslında son bir hafta değil, daha önce de başladı bu süreç. Mart ayında başladı. Kadınlara tecavüz politikasına başladı. Daha önce bakın ne yaptı? Aç bıraktı, susuz bıraktı, evsiz bıraktı, soğukta dondurdu, salgın hastalıkta öldürdü. İnsanlar hala ben gitmeyeceğim diyor. Son nedir zafiyet noktası? Kadınlardır. Ve bana Gazze'de röportaj yaptığım kişi Mart ayı başında işte dedi ki İsrail 70 yıldır işgal altında tutuyor bizi ama hiçbir zaman kadınlara tecavüz etmemişti dedi. Bugün bunu yapıyorsa dedi, İslam dünyası bizi yalnız bıraktığı için, bizim sahipsiz olduğumuzu gördüğü için bunu yapabiliyor dedi. Dolayısıyla evet bununla şimdi ateşkesi zorlamaya çalışıyor. Bir başka şey daha yapıyor aynı anda. Filistin, Mahmut Abbas yönetimini de istemiyor, Hamas da istemiyor. Gazze'yi Hamasistan'da yapmayacağım, Fetihistan'da yapmayacağım diyor. Yerel aşiretlerle görüştü geçtiğimiz haftalarda. Onlardan bir yönetim kurmaya çalışıyor. Yerel aşiretler İsrail'i kabul etmedi. Ve İsrail şu an yerel aşiret liderlerine suikastlar düzenliyor. Son bir haftadır kaç tane aşiretlerin önemli insanlarını öldürdü. İntikam almaya çalışıyor. Siz bana boyun eğmediniz, ben sizden böyle intikam alırım diyor. Bu yerel aşiretler, bun vesaire insani yardımların götürülürken yolları organize eden insanlardı. Hem insani yardımları hem de o insanları temizlemeye çalışıyor. Yaptığı şey nedir? Çünkü kendisi için bir şey yok. Avantajlı bir seçenek yok. Kurmaya çalışıyor, hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla içeriği kendisine boyun eğecek insanlar üretmeye çalışıyor. Hedefi bu. Başaracak mı? Koskoca bir soru işareti. Neyi bekliyor Netanyahu? Trump'ı bekliyor dedik ve Trump gelene kadar bu savaşı bitirirse Gazze Savaşı'nı muhtemelen Lübnan'a savaş açacak. Çünkü o şeyi başta kalması gerekiyor. Kendisini Netanyahu İsrail'in üçüncü büyük lideri olarak konumlandırmıştı. Bugüne kadar İsrail'in en uzun başta kalan lideri, kurucular Theodor Herzl ve David Ben-Gurion'dan sonra kendisini üçüncü büyük lider olarak düşünürken şimdi hapse gidecek. Kabul edebileceği bir şey değil. Trump neden yardım edecek ona? Çünkü geçtiğimiz seneler boyunca İsrail toplumu karpuz gibi ikiye bölündüğünde Netanyahu kazansın diye Trump her şeyi yaptı. Bütün Amerikan başkanları İsrail'e destek verir. Ama Netanyahu kazansın diye hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı bütün kararlara imza atmıştı Trump. Biz şimdi insani yardım götüren UNRWA'ya Amerika'nın, Batı'nın yardımları kesmesini konuşuyoruz. Trump döneminde de kesilmişti. Gazze nüfusunun %70'i mültecidir. UNRWA'dan gelen yardımlarla ayaktadır. Trump döneminde UNRWA yardımları kesilmişti zaten. Biden gelince geri getirmişti. Şimdi yeniden kesildi. Trump'ın damadı, İsrail aşırı sağıyla aynı ideolojidendir. Trump'ın damadı ve ailesi Yahudi yerleşimlerinin finansörlerindendir. Emlak kralıdır. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri inşasında önemli aktörlerdendir. Şu an Trump'ın damadı daha geçenlerde açıklama yaptı. Gazze'yi yeniden inşa, tabii Yahudi yerleşimleri olarak yeniden inşa etmek üzere hazırlıklar yapıyor. Hamas'ı oradan temizlemek gibi bir şeyi kafaya koymuşlar. Çünkü neden? Hamas'la bir İsrail artık yaşayamaz, aşikar. Dolayısıyla ya biri gidecek ya biri. Dolayısıyla Hamas'ı yok etmeye çalışıyorlar. Problem şu, siz bugün Hamas'ı yok edebilirsiniz ama direniş fikri gidecek mi? Gitmeyecek. Tam da bu yüzden işte bir daha bana karşı direniş asla düşüremesinler diye her şeyleriyle, kollarını, kanatlarını, her şeyini kırmaya çalışıyor İsrail. Yine de başarabileceğini düşünmüyorum. Ama şunu düşünüyorum. Eğer ki dünya ateşkesten sonra, hemen el atmazsa oraya, Gazze'liler mecbur kalacaklar terk etmeye. Neden? Hastalıklar her tarafı, hastalıklar bu kadar yayılmışken, tedavi imkanımız yok, çocuğunuz ölecek mesela. Ne yaparsınız? Vatan ölsün vatan için çocuğum mu dersiniz? Tedavi imkanı için dışarı mı gidersiniz? Okulların olmadığı bir ortamda olsun cahil kalalım mı dersiniz yoksa daha insani bir hayat için gitmeye mi çalışırsınız? Uzadıkça bugün sonuna kadar orada kalacağım, gitmeyeceğim diyenler gitmeyi düşünmeye başlayabilir. Yani İsrail uzun vadeye oynar. Bunu bilmemiz gerekiyor.
Hocam 3 dakika.
Tamam. Son birkaç şey söyleyeceğim. Bugün 3 dakika kalmış. Çarşambayı, perşembeye bağlayan gece ben uyuyamadım. Neden? Şöyle bir geçmiş bir şey. 7 Ekim'den sonrası hikayeyi düşündüm. Şehir şehir İstanbul'un her köşesi gittim konuşma yapmaya. Düşündüm ki Ramazan'a kadar 100 küsur konuşma yapmışım. Ne konuştum diye sordum kendi kendime. Benden ne konuşulmasını istediler diye düşündüm. Ne istediler? Araplar arkadan vurdu mu vurmadı mı? Filistinliler işte topraklarını sattı mı satmadı mı? Boykot yapalım mı yapmayalım mı? Tabii ki başka şeylerin yanında bunu da anlattırdılar bana. Ya bakın bir ay bunu anlatabilirim. 5 ay ben niye bunu anlattım diye düşündüm. Ahirette Allah'ın huzuruna gittiğimde 7 Ekim'de bunlar oldu Gazze'den sen ne yaptın diye sorulduğunda ben Allah'a ne diyeceğim? İşte topraklarını satmadılar. İşte direndiler. Boykot yapıldı. Bunları anlattığımı düşündüm. Yani ahirette o şeyi, hesap gününü düşündüm. Yazıklar olsun sana Tuba dedim. Belki aramızda en çok şey yapmış olan benim. Ona rağmen. Şunu diyeceğim. Şimdi diyoruz ki biz neden yardım etmiyoruz Gazze'ye bilmem ne diye bana soruyorlar. Ya biz daha boykotu yapalım mı yapmayalım mı bunu daha sildirememişiz. Neden Gazze'ye müdahale etmiyoruz diye soruyoruz. Çok açık söyleyeceğim. Batı ne kadar... Ötekinin hatalarını görmek kolaydır. Kendi hatasını görmesi her yerin harcı değildir. Batı'ya 200'lü diyeceğimize, evet öyle zaten, Batı'yı temize çıkartacak durumum yok. Kendi 200'lüklerimizi bir düşünsen. Şimdi diyoruz ki neden müdahale etmiyoruz? Evet, yarın müdahale ettiğimizde ve bunun bedellerini ödemeye başlayacağımızda hanginiz, kaçınız bedel ödemeye razısınız? Dürüstçe konuşalım. Suriye'de bugün bana, hep konuşmalarımda şunu söylüyorum gençlere. Hani neden müdahale etmiyoruz dendiğinde. Suriye'ye, Irak'a girdiğimizde bugün insanlarımız ne diyor? Bizim Suriye'de ne işimiz var diyor. Biz Suriye'de kurtarmak için girmedik. Keşke onun için girseydik. Kendi güvenliğimiz için girdik. Bir kere bunun bile farkında değiliz. Ondan sonra biz neden buradayız bilmem ne böyle böbür ediyoruz değil mi? Peki yarın Gazze'ye müdahale ettiğimizde aynı lafları söylemeyecek miyiz? Bakın hafızasızız. Buna niye geldik? İsrail uzun vadeli oynuyor. Biliyor ki kısa vadeli, evet Filistin yanın lehine her şey ama orta ve uzun vadeli kendi tarafına çevirebilir. Çünkü neden? Bizler uzun vadeli düşünen, bakan, insanlar değiliz.
Bugün Türkiye müdahale ettiğinde birkaç sene sonra, birkaç sene değil, bir sene sonra diyeceğiz ki bizim burada ne işimiz var? Dolayısıyla biraz dürüst olmamız gerekiyor. Filistin, bilgi kaynaklarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Kimlerden zihinlerimizi beslediğimizi bilmemiz gerekiyor. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Ne yapmamız gerekir dendiğinde İslam'ın ilk emrine dönmeyi diye çağırıyorum. Oku emrine. Oku o ev. Bilmeden birin sahibi olunmaz, bir dava sahibi olunmaz. Biz dava sahibi olmadığımızı gördük mü yedekimle birlikte? Kendimizden bahsediyorum. Toplum olarak diyelim. Dolayısıyla bilmediğimiz için bu hallerdeyiz. Neden bunlar oldu sorusunu sorduk. Yapmasalardı dedik vesaire. Bitiriyorum, vaktimiz kalmamış. İşte her şeyi PKK'ya bağlamamızda ben çok şey biliyorum. Yani her şeyi siyasallaştırmaktan ve güvenlikleştirmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bu PKK hikayesinde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir şey dönüşmüş durumda. Her politikamızda maalesef. Evet, teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Efendim?